Ayrım 7.
Gözyaşları da genç adamın dertlerine ekleniyor, güçlendiriyordu onları. Matmazel Fakzölen şaşırmıştı, ne varsa anlattı. Bunun üstüne ikisi birlikte aynı sonuca vardılar. En iyisi Goen'in ailesini harekete geçirmek olacaktı. Durumu düzeltmek için başka çare yoktu, öyle yapıldı. Genç adam gidip babasının ayaklarına kapandı. Kuzenini ailesinden gidip istemesi için yalvardı ona, yoksa yaşayamazdı. Hatta Fransa'yı bile terk eder, başka ülkelere kaçardı. Babası uygun davrandı ve ertesi gün Monsieur Fakzölen'i ziyaret etti. Ancak aldığı yanıt çok ilginçti. Fakzölen'ciler için bir şerefti bu, teşekkür ederlerdi. Ne var ki geç kalınmıştı, başkasına söz verilmiş bulunuyordu. Aslında pek uygun bulmadığı bu evliliğin gerçekleşemeyeceğini hiç üzülmeyen Baba Goe, gelip durumu oğluna serin kanlı biçimde anlattı. Ayrıca artık bu sevdadan vazgeçmesini, kuzeninin mutluluğunu bulandırmamasını öğütledi ona. Genç Goe kuduruyordu ama tek laf çıkmadı ağzından. Hemen gidip aşk ve görkemli yaşama hırsı arasında bocalayan Matmazel Fakzölen'i buldu. Matmazel Fakzölen'in düşünceleri bu kez daha bir durulmuşa benziyordu. Onu avutmak için bin dereden su getirmeye başladı. Genç Goe sakin görünmeye çalışıyordu, kendine hakim olmayı başardı. Kuzenini avucundan öptü ve demin gizlemeye çalıştığından daha katı bir tavır içinde onun yanından ayrıldı. Bu duygularını saklamak zorundaydı. Fakzölen'i sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek, buna karşılık onun mutluluğunu bulandırmaya da hiç kalkışmayacak. Bu arada Franlo, Belval aracılığı ile gerçeği öğrenmişti. Ortada çekinilecek rakipler vardı. Bu yüzden de Matmazel Fakzölen'in kalbini kesin olarak elde etmek için bir sürü değerli hediye yolladı. Matmazel de ailesine danıştıktan sonra koca gözüyle bakılması gereken bu adamın ince davranışını değerlendirdi, hediyeleri kabul etti. Franlo, Paris'ten iki konak ötede göz alıcı nitelikte eşyayla donanmış bir ev tuttu. Orada 8 gün kadar şölenler, çağanlar içinde yaşadılar. Tabii adam bunları yaparken sonucu en kesin bir şekilde almak için becerikli adımlar da atıyordu. Sonunda başarıya ulaştı. Sevgili kızımızın gözlerini istediği yöne çevirmişti artık. Rakibin korkulacak tarafı kalmamıştı. Bununla birlikte eski anılar Matmazel Fakzölen'in aklından bütüne silinmiş değildi. Bir türlü gözyaşlarını tutamıyordu. Çocukluğundan beri bunca sevdiği, bağlandığı gence, yıllardır varlığının temel konusu olmuş kimseye yaptığı hayınlığın acısı içindeydi. ''Bana ne yaptı da terk ettim onu?'' diye soruyordu kendi kendine. ''Bana sevgisi mi eksildi de böyle yaptım?'' ''Değil, değil. İşte ben kalkıp ona hayınlık ettim. Hem de kimin uğruna, ah Tanrım, hem de kimin için? Hiç tanımadığım bir adam için.'' Lüksüyle, şatafatıyla baştan çıkardı beni. Belki de bu yeni ve zengin hayat burnumdan gelecek ileride. Tanrım, ne müthiş şey, aldanmışsam. Ama böylesi düşünceler çok sürmüyordu. Franlo'nun düzenlediği bir eğlence, yolladığı değerli bir hediye unutturmaya yetiyordu ona her şeyi. Bir gece düşünde Franlo'yu vahşi bir hayvan şekline girmiş gördü. Tutmuş onu üstünde cesetler yüzen bir kan çukurunda itekleyip duruyordu. Matmazel Fakzölen olanca sesiyle bağırıyor ama o duymuyordu bile. O sırada Goe ortaya çıkıyor, kolundan tutup geri çekiyor, sonra da ortadan kayboluyordu. Matmazel Fakzölen kendini kaybedip oracığa yığılıyordu. Bu korkunç düş yüzünden 2 gün hastalandı, yemedi, içmedi. Ama yeni bir eğlence bu izlenimleri silmeye yetti. Artık işler yoluna girdi denebilirdi. Franlo gün kazanmak için acele ediyordu. Bir sabah Matmazel Fakzölen ondan aşağıdaki mektubu aldı. Hiç tanımadığım öfkeli bir adam bu akşam Bay ve Bayan Fakzölen'e ve onların eşsiz güzel kızlarına saygılarımı sunmaktan yoksun bıraktı beni. Mutluluğunu yıktığımı söyleyerek üstüme yürüyen bu adam benimle dövüşmek istiyordu. Nitekim boş bulunarak bir kılıç darbesi yedim ondan. Hiç kuşkusuz 4 gün içinde benden hak ettiği cevabı alacak. Ama işin asıl üzülünecek tarafı doktorların 24 saat bir yere çıkmamı yasaklamış bulunmalarıdır. Oysa ben bu akşam gelip Matmazel Faksolanj'a aşk yeminlerimi tazelemek istiyordum. Ne büyük yoksunluk. Baron de Franlo. Matmazel Faksolanj bu mektuba fazla şaşırmadı. Durumu hemen annesine babasına duyurdu. Böylelikle eski aşığının güvenliğini de korumuş oluyordu aklınca. Kendisi uğruna hayatını tehlikeye atan biri için üzülecekti elbet. Bunca çılgınlaşan biri için. Henüz sevmekte olduğu ve o yürekli yiğit çıkışı yapan şu genci de Franlo kadar esirgiyordu içinden. İkisi de değerliydi onun için. Ne var ki birinden biri tehlikedeydi işte. Biri saldırmaya kalksa öbürünün kanı akacaktı. Yine de Matmazel Faksolanj'ın her şeyi Franlo'nun lehine yorumlayacak bir psikoloji içinde olduğunu söyleyelim. Goe ne de olsa haksızdı. Franlo savunma halindeydi ne de olsa. Bir yandan Monsieur Faksolanj çıkabilecek olayları önlemek amacıyla Goe'nin babasına koşarken, Belval'le Madame Faksolanj ve Matmazel Faksolanj da boş durmadılar. Onlar da Franlo'ya geçmiş olsuna gittiler. Franlo konuklarını bir divana uzanmış biçimde kabul etti. Aşırı derecede soyunuk bir haldeydi. Yüzünde bir yorgunluk vardı. Bu yorgunluğun o yüzdeki kişiyi şaşırtan aşırı ifadeyi biraz değiştirdiği sanılabilirdi. Monsieur Belval ve saygıdeğer dostu bu karşılamadan Madame Faksolanj'ı işin artık geciktirilmeye gelmez niteliğine inandırma bakımından bir güzel yararlandılar. Böyle giderse daha birçok üzücü olaylarla karşılaşabilirlerdi. Hatta Franlo Paris'i terk etmek zorunda kalabilirdi. Belval'in dostluğunun ve Franlo'nun becerisinin hemen bulup yılmadan değerlendirdikleri daha birçok başka neden. Madame Faksolanj'ın direnme gücü kalmamıştı. Bir yandan Bay Belval'in dostluğu ve inandırıcı hareketleri, bir yandan kocasının her günkü sert bakışları, sonsuz üstelemeleri madamı yenilgiye uğratmıştı. Böyle bir evliliğin kızı için sağlayacağı durumu da düşününce artık karşı çıkmayı bıraktı. Böylece ziyaret şu anlaşmayla sonuçlandı. Franlo'nun sağlık durumu el verip de ilk sokağa çıktığı gün nikah kıyılacak. Franlo bizim politikacı kahramanımız, Matmazel Faksolanj'ın bazı kaygıları olduğunu sezmişti. Matmazel ne de olsa eski sevgilisinin hayatına bir zarar gelmesini istemiyor, Goe'yi cezalandırmaktan vazgeçmesini rica ediyordu. Franlo bu konuda söz verdi, ona bir şey yapmayacaktı. İşin geri yanı Goe'nin babasıyla halledildi. Oğlu aşkın kendine yaptırttığı hareketinden dolayı pişman olmuştu. O duygu Matmazel Faksolanj'ın hoşuna gitmemeye başlar başlamaz, kendisi böylesine korkunç bir biçimde yüzüstü bırakılınca Goe artık onu rahatsız etmeyecekti. Bay Faksolanj rahatlamıştı. Artık öbür meselelere sıra gelebilirdi. Para. Para işi ne olacaktı? Monsieur Franlo hemen Amerika'ya gitmek istiyordu. Orada çok iyi bir durumu olacaktı. İşlerini yoluna koyacak, mülkünü büyütecekti. Bunun için de karısının çeyizinden yararlanmak isteyeceği kuşkusuzdu. Çeyiz için 400 bin franklık bir miktar üstüne anlaşmaya varılmıştı. Bu, Monsieur Faksolanj'ın servetinde büyük bir gedik açılması anlamına geliyordu. Ama hayatta tek bir kızı vardı. Zaten bütün varlığı bir gün ona kalmayacak mıydı? Üstelik bu öyle bir işti ki hayatta bir kez başa gelirdi. Her türlü özveriye katlanmalıydı. Franlo'nun başına gelen yeni serüvenin 7. günü, yani Matmazel Faksolanj'ı ilk gördüğü günden 3 ay sonra söz konusu para sağlandı. Böylece Franlo artık Matmazel'in kocası oluyordu. Eş dost bir araya geldi, anlaşma imzalandı. Ertesi gün gürültüsüz biçimde nikahları kıyılacak. 2 gün sonra da Franlo parasını ve karısını alarak Amerika'ya hareket edecekti. O uğursuz günün akşamı Monsieur Goe saptadığı gizli bir yerde eski sevgilisiyle son bir kez buluşmak istedi. Biliyordu ki Matmazel Faksolanj istedikten sonra oraya gelmesi işten değil. Bu ricası reddedildi. Bunun üzerine Goe ikinci bir mesaj yolladı. kuzinine açıklaması gereken çok önemli bir şey vardı. Kahramanımız hayınlık etmişti, aldatmıştı, sadık kalmamıştı. Ama eski sevgilisine karşı içinde hiçbir nefret duygusu da taşımıyordu. Bu son mesaj üzerine o gizli yere gitti. ''Ben şey için gelmiyorum,'' dedi Goya kuzenine. ''Ben sizin ve ailenizin deyimiyle mutluluğunuzu bulandırmak için gelmiyorum. Ama size iş haline getirdiğim dürüstlük duygusu içinde aldatıldığınızı, büyük bir belaya çattığınızı zamanında haber vermek istiyorum. Evleneceğiniz adıdır. Sizi bir kez yakalayıp götürdükten sonra dünyanın en mutsuz kadını yapacak. Bir dolandırıcıyla karşı karşıyasınız, aldatıldınız.'' Bu söylevi dinledikten sonra Mademoiselle Faxelange kuzenine, birine karşı bunca ağır suçlamalara girilmeden önce ortaya çok açık kanıtlar koymak gerektiğini söyledi. ''Ne yazık, henüz elimde böyle kanıtlar yok,'' dedi Goe. ''Bunda haklısınız belki ama inanın, sıkı bir şekilde soruşturuyorum, çok yakında her şey olduğu gibi ortaya çıkacak. Bakın, sevdiğiniz en kutsal şeylerin başı için şunu yapın. Ailenizden nikah törenini erteleyecek yeni bir süre isteyin. Sevgili kuzenim dedi Mademoiselle Faxelange gülümseyerek. Boşuna ortalığı karıştırdığınızın farkında mısınız? Şu sözlerinizin birer bahane olduğu o kadar belli ki, beni içinde bulunduğum ve artık hiçbir şeyin sarsamayacağı bir durumun dışına çıkarmak için çareler arıyorsunuz. Hadi ne olur itiraf edin kurduğunuz düzenleri, hepsini affedeceğim. Artık adımımı atmışım, hiçbir şey geri döndüremez beni. Aslında gerçekten hiçbir kesin kanıt olmayan, yalnız bazı kuşkularla hareket eden, bunu da zaman kazanmak için yapan Monsieur Goe, kuzeninin ayaklarına kapandı. Biliyorsun, tapıyorum sana diye boğula boğula hışkırdı. Mezara kadar da götüreceğim bu aşkı. Sense kalkmış, beni bırakıp gidiyorsun, hiç dönmemek üzere gidiyorsun. Bakın itiraf ediyorum işte. O söylediğim konu üstüne fazla bir şey bilmiyorum. Çok kuvvetli kuşkularım var o kadar. Ama bilesiniz ki bu kuşkular beni sizden ayrılıyor olmaktan daha fazla yıkıyor, mahvediyor. Umutsuzluğumdan da ağır basıyor bu kuşkular. Mutlusunuz ya, mutluluğunuzun doruğunda da çocukluğumuzun o tatlı günlerini ara sıra hatırlayacaksınız değil mi? Hani hep benim olacağınızı söyler, yeminler ederdiniz, işte o günleri. Hazzın dakikaları ne kadar da çabuk geçti. Kederinkiler kim bilir ne kadar uzun sürecek. Tanrım, böyle bir terk edilişi hak edecek ne yaptım ben? Siz söyleyin matmazel, ne yaptım size ben? Nasıl feda ettiniz bu aşkı? Sizi benim sevgimden çekip alan şu korkunç herif, benden daha büyük bir aşk mı sundu size? Benim kadar eski günlere mi gidiyor onun da aşkı? Gözyaşları seller gibi akıyordu mutsuz Goe'nin gözlerinden. Sevgilisinin elini avucunda sıkıyordu. O eli bir yüreğinin üstüne bastırıyor, bir ağzına sürüyordu. Bu hava içinde duygulu Faxelange'ın içine bir üzüntü gölgesi düşmemesi imkansızdı. Gözlerinden birkaç damlanın düşmesine engel olamadı. Sevgili Goe dedi kuzenine. Sen benim için her zaman aziz olacaksın. Ailemin isteklerine boyun eğmeye mecbur olduğumu biliyorsun. Hem sonra bizim birleşmemizin olanaksızlığını da biliyordun. Bekleyecektik. Kişinin mutluluğunu kendi ailesinin mutsuzluğu üstüne kurması ne korkunç şey. Belki istemiyorduk ama bekleme yaşındaydık daha ikimiz de. Peki senin bana bağlılığın nereden belli olacaktı? Nereden mi? Yine senden, senin karakterinden. Hepsi de sana ait olan bütün şu güzelliklerinden. İnsan seni bir kez sevdi mi artık o sürüp gider. Hala benim olmak istiyorsan gel kaçalım buralardan, dünyanın öbür ucuna gidelim. Beni yeterince seviyorsan gelirsin ardımdan. Artık olmaz, hiçbir şey beni buna sürükleyemez artık. Git, kendini başka şeylerle avut, beni unut dostum. En uygunu bu. Hayatında daha öyle güzelliklerle karşılaşacaksın ki bu günleri unutacaksın. Şimdi bir de vefasızlıktan konuşma. Ben seni nasıl unuturum? Sensizlikte nasıl avunurum hayın? Hayır hayır, bir an bile bu söylediklerinin gerçek olduğunu düşünmemiş, benden kuşkulanmamışsındır. Dostum, Mutsuz arkadaşım, ayrılmamız gerekiyor bizim. Bunlardan konuşmayalım, bunlar beni örseliyor, dertli ediyor. En uygun yol ayrılmamız. Pekala, sen nasıl diyorsan öyle olsun. İşte hayatımda seninle son kez konuşuyorum, öyle olsun. Gerçi çok insafsızsın, yine de bu isteğini yerine getireceğim. Benim de senden iki isteğim var. Bakalım onları da reddedecek kadar insafsızlığı ileri götürecek misin? Söyle. İki şey. Saçlarından bir bukle kesip bana vereceksin. Bir de her ay bir mektup yazacaksın. Hiç değilse mutlu olup olmadığını bildireceksin. Ben de avunur dururum mutluysan. Ama sanmam ki şu korkunç herifle. Mutlu değilsen inan bana sevgili dostum. Seni bulup kurtarmak için cehennemin dibine bile giderim. Bu korkuyu içinden atmalısın sevgili dostum. Franlo dünyanın en şerefli insanıdır. Onda yalnız içtenlik ve incelik buluyorum. İşi gücü benim mutlu olmam için planlar yapmak. Ah Faksolanja! Ancak benim yanımda mutlu olabileceğini söylediğin günleri hatırla bir de. Neyse, bu istediklerimi yapacak mısın? Evet diye karşılık verdi Matmazel Faksolanj. Al işte saçlarımdan bir parça. Sana yazacağımdan da emin olmalısın. Her şeyi yazacağım sana. Hadi artık ayrılalım, öyle gerekiyor. Bu sözleri söylerken bir elini sevgilisine uzatmıştı. Zavallı kız kendini daha iyi hissediyordu. Uzattığı elin Goe'nin gözyaşlarıyla ıslandığını görür görmez o da hıçkırıklara boğuldu, bir koltuğun üstüne yığıldı, kendini kaybetti. Bu sahne Matmazel Faksolanj'ın dert ortağı bir kadının evinde geçiyordu. Kadın hemen yardıma koştu. Matmazel Faksolanj gözlerini açtığı zaman sevgilisini dizlerinin önünde gözyaşları içinde buldu. Ve gücünü kuvvetini toplayarak tuttu, onu kaldırdı. Hadi Allah'a ısmarladık dedi ona. Hayatının son anına kadar sana yakın olacak, seni kutsal bilecek bu kızı hep sev. Suçlarımı yüzüme vurmayı da bırak artık, vaktimiz kalmadı buna. Ben baştan çıkarıldım, aşkımdan saptırıldım. Bazı şeylere alıştırıldım. Artık yüreğim yalnız bana yüklenen görevler için çarpıyor. Ama bütün duygularım senden yana, seninle birlikte. Hadi artık git, arkamdan da hiç gelme. Elveda. Goe ürkünç bir halde kalktı gitti. Matmazel Faksolanj ise dinlenmeye benzer bir dalgınlığın içindeydi. İçini kemiren acılara bir çare arar gibiydi. Bu acıların yarattığı bir ön sezisi vardı. Sanki Franlo'nun karısı olmayacaktı. Ne var ki bunların hepsi geçti. Nikah töreni, hazırlıklar, telaş bu zayıf kızı sakinleştirmeye yetmişti. Papazın önünde bütün varlığını bağlayacak o uğursuz evet'i söyledi. Aynı günün gecesi de artık yeryüzünde kendine layık tek adamla arasında mesafeler yaratacak o müthiş özveriye katlandı. Ertesi gün yolculuk hazırlıklarıyla geçti. Bir gün sonra da Madame Franlo ailesiyle vedalaştı, sarılmalar, öpüşmeler arasında kocasının arabasına bindi. Tabii çeyizi olan 400 bin frank da bu arabadaydı. Vivare'ye doğru yola çıktılar. Amerika'ya gitmeden önce 6 hafta kadar Vivare'de kalacaklarını söylemişti Franlo. Daha önce yer ayırttıkları bir gemiye oradan bineceklermiş. Yeni evlilerin kafilesi kendilerinden başka Franlo'nun iki at uşağından ve madamın bir oda hizmetçisinden oluşuyordu. Sözü geçen hizmetçi çocukluğundan beri Madame Franlo'nun yanında bulunmuştu. Şimdi de Monsieur ve Madame Faksolanj'ın isteklerine uyarak bütün ömrünü onun yanında geçirmeye gidiyordu. İleride belirlenmiş bir yerde yeni hizmetçiler de katılacaktı kafileye. Lyon'a kadar hiç durulmadı yolda. Oraya kadar bizim iki yolcunun keyifleri de pek yerindeydi doğrusu. Zevkle, şakalaşmalarla, karşılıklı ince hareketlerle dolu saatler geçirmişlerdi. Lyon'da her şey değişti. Kibar takımından kimselerin yaptıkları gibi güzel, zengin bir otele yerleşileceği yerde, Franlo'nun Giotier Köprüsü'nün ötesinde tutmuş olduğu karanlık bir hana inildi. Akşam yemeği orada yendi. Yemekten sonra iki saat geçti geçmedi, Franlo uşaklarından birine yol verdi. öbür uşağıyla birlikte bir faytona bindi. Madame'la oda hizmetçisi bagajların yüklendiği bir arabaya oturtuldu. Kentin bir konak ötesinde, Ron kıyıları üstünde iyice izbe bir meyhaneye gidildi. Bu gidiş Madame Franlo'yu ürkütmüştü, yüreği ağzında. "Peki ama nasıl olur? Beni nereye götürüyorsunuz Monsieur?" diye sordu kocasına. Oysa birdenbire sert bir hareketle döndü. "Laf mı bu da yani madame?" dedi. "Sizi yanlış bir yola sürüklediğimden mi korkuyorsunuz yoksa? Şu halinizi gören de bir alçağın, bir dolandırıcının eline düşmüş olduğunuzu sanacak. Yarın uzun bir yolculuk için gemiye binmemiz gerekiyor. Adetimdir böyle yolculuklara daha hazır, daha güçlü başlayabilmek için bir gece öncesine bir su kıyısında geçiririm. Zaten gemiciler de beni orada bekler. Böylece mümkün olduğu kadar az zaman kaybederim." Madame Franlo sustu. Her şeyiyle insanı ürperten kötü bir kulübeye gelmişlerdi. Ama bu korkunç izbenin hanımefendisini, mutsuz Faksölenj'i asıl titreten şey, birinin gelip kocasına şu sözleri söylemesi oldu. "Oo, nihayet geldin Tranchemontan, dağ parçası. Amma da beklettin bizi yahu. Şu kızcağızı aramak için bunca zaman harcamak pek gerekliydi sanki. Bak sen gideli beri bir sürü haber birikti burada. Senin Roche'u dün Tero'da budadılar. Kaspra da hala delikte. Belki hesabını görürler bugün. Ama kaygılanmana gerek yok. Hiçbiri senin adını vermedi. Her şey tıkırında gitti yani. Şu günlerde müthiş bir ganimet var. Onlardan 6 kişi öldü. Seninse adamca hiç kaybın olmadı, keyfine bak." Bir titreme aldı zavallı Faksölenj'in her yerini. "Bir an siz de kendinizi onun yerine koyun. Karşılaştığı tarifsiz olayın yumuşak ve ince ruhunda neler yaratabileceğini, önceleri onu kendine çeken büyünün nasıl ansızın bozulup dökülebileceğini düşünün.